Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah diyerek programımıza başlayalım. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefalar bulduk, Allah razı olsun.
Allah razı olsun hocam, nasılsınız, iyisiniz?
Çok, elhamdülillah, iyi, sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun, geçmiş bayramınız tekrar mübarek olsun.
Amin,
inşallah.
Amin, inşallah hepimizin, cümlemizin.
Allah razı olsun. Hocam yine dinleyicilerimizden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu sorularla devam ediyoruz programımıza. Birinci sorumuz şöyle, daha önceden mezarlık olan bir araziye cami veya vakıf hizmetlerinde kullanılacak bir bina inşa edilmesi caiz midir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. İslam kültürünün en önemli şeylerinden birisi de vakıfçılıktır.
Evet.
Bu fevkalade önem verilmiş bu vakıfçılığa. Hazreti Peygamber'den itibaren bu vakıf hizmetleri başlamış. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Semık denilen bir yerde bir arazisi olmuş. Şeyden gelmiş arazi, ganimet olarak gelmiş. Resulullah'a geliyor, diyor ki ya Resulullah, ben çok değerli bir arazi edindim, ne yapayım?
Evet.
Diyor ki şey sende kalsın, mülkiyeti, menfaatini tasadduk et. Ama o satılmaz, la yuba'u ve la yuhebu. Hibe edilmez. Başka bir amaçla kullanılmaz. Şimdi yani fevkalade önemli bu vakıfçılık meselesi. Kabristanlar da genelde vakıftır. Eski kabristanlar. Genelde vakıftır. Ve vakfa ait özel hükümlerden birisi de vakfeden kişinin, ki ona vakıf denilir, o koyduğu şartı ihlal etmemek. Onun şartına uymak, koyduğu şarta. Hatta şu söz çok meşhurdur. Şartul vakifi kenassı şari'i.
Yani hocam?
Yani vakfeden kişinin şartı sanki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, gönderdiği nas gibidir.
Uyulması, o kadar önemli.
Uyulması gerekir. Şimdi vakfeden kişi, vakfettiği malı, tabii bu çok geniş bir mevzu, tamamına girecek halimiz yok. Vakfettiği bir malı belli bir istikamette kullanmak üzere tayin etmişse, ki o istikamete biz el mevkufu aleyh diyoruz, cihetül vakıf diyoruz. Yani bina yapmış, benim bu binamda hastalara hizmet verilecek demiş mesela. Hı hı. Orada hastalara hizmet verilir, başka bir şey yapılmaz. Bu binada işte Kur'an hafızları oturacak. Orada Kur'an hafızları oturur, başkası değil. Yani bu cihetül vakıf derler veya mevkuf aleyh derler bunlara. Hı hı. Şimdi bu vakfeden kişiler burayı mezarlık olarak vakfettiyse, mezarlık olarak vakfettiyse, oraya mezar, kabir koyma imkanı olduğu sürece o kabristanın başka bir amaçla kullanılması caiz olmaz.
Evet.
Caiz olmaz. Ama bazen öyle olur ki o cihetül vakf, mevkufur aleyh dediğimiz şey, yani vakf edilen amaç imkan dahilinde olmaktan çıkar. Hı hı. Nedir? Etrafta yerleşim birimi kalmamıştır. Tamamen yok olmuş. Cami varmış orada. Hı hı. Ha, bu sefer tabii orası cami olması halinde namaz kılacak kimse gelmeyeceği için satılarak veya imar edilerek başka bir amaçla yine bir başka camiye geliri sarf edilmek üzere kullanılabilir.
Evet.
Kabristanlar da eğer diyelim ki şehir buradan taşınmış gitmiş başka yerlere, hı hı, uzağa. Buraya cenaze defnedilmiyor. O takdirde tabii o zaman orası içerisindeki şeylere, defnedilen şeylere zarar vermemek kaydıyla başka bir hayır hizmetinde kullanılabilir. Ama böyle bir mecburiyet, zorunluluk yoksa, o takdirde cami de olsa, yol da olsa orası başka bir amaçla kullanılamaz.
Evet.
Ancak şu olabilir belki, zaruret varsa mesela, bazı yerlerde gördük, tutmuşlar kabristanı park yapmışlar. Bu caiz olmaz. Hmm. Ama diyelim kabristanın bir kenarından, İşte o yol çok zaruri, başka bir imkanın yok. Oradaki şeyleri, kemikleri eski defnedilen alıp taşıyarak orada mümkün olabilir. Bu zarurete binaen o da. Hmm. Yoksa keyfi olarak olmaz.
Olmaz, peki. Mirasla alakalı bir sorumuz var hocam. Mirazı paylaşmayı geciktirmenin günahı var mıdır?
Şimdi insan öldüğü zaman onun bıraktığı miras veresenin hakkı olmuş olur.
Evet.
Dolayısıyla bir an önce hakkını hak sahibine vermek lazım. Bir an önce hakkı hak sahibine vermek lazım. Burada görev kime düşer? Yani şeyde eğer vefat eden kişi kendisinden sonra malının taksim edilmesi, çocuklarının işte gözetilmesi gibi konularda yapması için bir vasi tayin etmişse, vasi. O takdirde vefattan hemen sonra o vasi o malları bölüştürmelidir. Çünkü hak sahiplerine haklarını vermesi lazım. Ama mirasçıların tamamı razı. Acele etmeyelim. Mesela şu çok olur değil mi ülkemizde? Baba vefat ettiği zaman anne hayattayken. Genelde anne o hala ballı annededir. Mesela ev daire oluyorsa anne orada oturuyordur filan. O zamana kadar bölüşmezler kendileri rızalarıyla. Ha bunda bir şey olmaz. Veya şu olabilir. Ya biz burayı bölüştüğümüz zaman bundan çok istifade olmaz. Bunun gelirini bölüşelim. Belli bir süre diyebilirler. Dolayısıyla burada mirası paylaşmayı geciktirmenin hükmü nedir deyince haramdır, caizdir falan deme yerine bu biraz da şartlara, o veresenin durumuna, onların isteklerine bağlıdır. Ama asıl olan şey vefattan itibaren artık bu mirasçıların, veresenin o maldaki hakkı tahakkuk etmiştir. Bir an önce hak sahibine hakkını vermek en iyisidir. Ve bir de işin şu yönü var. Tabii baba öldüğü zaman, anne öldüğü zaman acı var. İnsanlar pek fazla dünya malını görmezler.
Evet.
Belli bir süre. Dolayısıyla o ortamda öyle bir aşamada paylaşıldığı zaman biraz daha kolay olur iş. Ama geciktirildiği zaman o artık vefat unutulmuştur, alışılmıştır annenin babanın yokluğuna. Bu sefer mal hırsı baskın gelmeye başlar. Mirasçıların anlaşması zorlaşır. Artı alt mirasçılar çıkabilir ileride. Mesela adam öldü, 3 tane çocuğu var.
Evet.
Ne olacak? Bunun çocuğu, bunun malı 3'e bölünecek. Bölüştürülmediler. Sonra o 3 çocuktan birisi öldü, 4 tane onun çocuğu kaldı. Bu sefer ne oldu şimdi? Mirasçı sayısı 6'ya çıktı. Ve bölüştürme daha da zorlaştı. Şimdi bir de bu yönü var.
Evet.
Bu açıdan en iyisi acele etmektir. Fakat geciktirilmesi halinde eğer hepsi razı oluyorsa bu bir günah değildir. Ama bazıları haklarını isteyip büyükler vermiyorsa büyükler sorumlu olur.
Evet, eyvallah. İbadetlerle alakalı bir sorumuz var. Namazlarda tesbihatları kaçırmamak için parmaklarla saymak caiz midir? Bu genelde tesbih namazında olur hocam.
Zorunluluk vardır. Orada parmağı hareket ettirmek pek şey olmayabilir. Namaza mani olmaz.
Evet.
Yani o namaz bozucu bir hareket değildir.
Değildir. Peki. Dini nikahta boşanma hakkını hanımefendi isteyebilir mi?
Efendim şimdi buna tefvizu talak denilir. Tefvizu talak.
Evet.
Yani talak hakkının bir başkasına devredilmesi. Bu iki türlü olabilir. Bir, nikah esnasında olabilir. Nikah kıyılırken. Bir de evlilik devam ederken olabilir.
Evet.
Ha, şimdi nikah kıyılırken bu boşanma hakkını isteme veya boşanma hakkını devretme veya boşanma hakkını kadına da verme uygulaması ülkemizde pek cari bir uygulama değil.
Evet.
Son birkaç senedir veya 5-10 senedir işte bu kızlarımız İlahiyat Fakültesi okudu, bunları duydular filan. Bunlardan isteyenler çıkabiliyor.
Evet.
Ama bence yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Ki eğer boşama istiyorsa kadın zaten resmi nikahlı olduğu zaman mahkeme verip boşandığında dinen de boşanmış kabul ediyoruz onu. Yani dolayısıyla nikah esnasında boşama hakkı isteyip de kadının boşama hakkı alması uygulaması pek yok. Ve bence de gereksiz. Onun üzerinde durmayalım.
Evet.
Ama evlilik sürerken şu olabilir. Bir, kadın der ki mesela kocasına, beni boşa, sana şu kadar mal vereyim. Kadın da adam da tamam derse, Bu ettalak alel mal deniliyor buna. Mal karşılığı boşama. Bu olabiliyor. Ettalak alel mal.
Hı hı.
Bu bir. İkincisi, diyebilir ki adam mehri ödememiştir. Mehrini verme, mehrini isteme benden, ben boşayayım diyebilir. O da tamam der. Mesela böyle bir tartışma oluyor aralarında. Adam diyor ki kadına, istersen kendini boşa.
Hmm.
Bak şimdi, karşılık falan beklemiyor.
Evet.
İstersen kendini boşa dedi. Kadın da boşadım kendimi dedi, boş olur.
Hmm.
Boş olur. Veya tabii fıkhi tabirleriyle ihtari nefsek tabiri kullanılır. Bu ihtari demek seç demek. Nefsek kendini seç.
Hı hı.
Adam kocasına, karısına dese ki ihtari nefsek, sen kendini seç desin. Kadın da ben kendimi seçtim dese bu boşama olur. Bak burada evet, kadının iradesi öne çıkıyor. Bir de yine fıkıhta bir tabir var. Hatta bir bab başlığı olarak veya fasıl olarak ele alınır. Hulu denilen bir uygulama var. Bu Arapça bir kelime. Hala'a çıkardı demek.
Hı hı.
Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela Hazreti Musa'ya hitaben Cenab-ı Hak. Fahlâne aleyk inneke bil vâdil mukaddesi tuğa.
Eyvallah.
Ha, pabuçlarını çıkar. Fahlâ çıkar. Şüphesiz sen mübarek bir vadidesin.
Evet.
Şimdi bu muhalaa da çıkarma kökünde bu kelimeden geliyor. Mesela kadın kocasına derse ki hali'ani, yani beni çıkar, Türkçe karşılığı. Yani beni boşa. O da halatuki derse buna muhalaa tabir ediliyor ve bu da bir boşama sayılıyor.
Evet.
Ha, ama genelde yani böyle ki burada ne olmuş oldu? Birkaç şekilde kadına bu yetki verilmiş oldu.
Hı hı.
Bu bazen bedelli karşılık alarak koca bu yetkiyi verebilir. Bazen bedelsiz olarak verebilir. Burada en çok böyle kadına yetki verilen şey şu. Bir, kendini tercih et.
Hı hı.
İki, kendini boşa istersen.
Evet.
Dediğinde o zaman ne oluyor kadın? Şimdi kadına o hak verilmiş oluyor. Kadın kendimi boşadım veya kendimi tercih ettim derse dilen boşalmasın.
Evet, ama bu evlilik içerisinde.
Evlilik içerisinde.
Nikah.
O nikah esnasındakine girmedik.
Girmedik.
Ona girmedik.
Onu önermiyoruz yani. Onun, öyle
şimdi bir de şu var. Onu anlayamaz insanlar şimdi. Yani duysa anlasa o bir takım incelikleri olan bir uygulama.
Evet.
O yüzden hatta şöyle bir anım var benim.
Buyurun hocam.
Oldu 40 sene herhalde. Şişli müftülüğüne bağlı imamlara ders yapıyorum.
Hı hı.
Ve fıkıh dersi yapıyoruz. Şimdi nereden başlayalım, ne okuyalım falan dedik. Dediler ki hocam biz ibadet konularını Büyük İslam İlmihali'nden okuyoruz zaten. Siz bize muamelattan bahsedin.
Eyvallah.
Oradan okudum. Ve biz nikah bahsinden başladık. Tabii konu kitaptan takip ediyoruz. Buralara geldi. Hocanın birisi dedi hocam bir şey anlatabilir miyim? Buyur. İmam. Oradaki Merkez Camii'nin imamı. Hı hı. Bayağı da yaşlı bir arkadaş hocamız. Böyle bana dedi nikah kıymaya geldiler dedi nikaha. İki genç. Tabii yanlarında şahitleri var, akrabaları var. Başladık nikaha. Kız gelin hanım dedi ki ben boşama hakkı benim olması şartıyla evlenmeyi kabul ettim dedi.
Hmm.
Ben de dedim ki peki bunu beyefendiyle konuştunuz mu damat beyle? Onun haberi var mı? Hayır. Damat bilmiyor bu meseleyi.
Orada duyuyor.
Orada duyuyor. Damat mühendis, hanım ilahiyatçı.
Hmm.
Peki ne diyor demiş damat, ne diyor? E demiş ki işte böyle böyle. Ben böyle hanımla evlenmem diyor, kalkıyor adam.
Allah Allah.
Sonra döndüm diyor kıza. Dedim ki kızım, kadından hoca olur belki ama koca olmaz dedim diyor.
Eyvallah. Kesinlikle hocam. Eyvallah.
Yani bu biraz sıkıntılı bir şey ama belki şimdi inşallah yoktur da bir ara bir moda oldu bu.
Evet.
Bir moda oldu. Bu işi işte az çok bilenler arasında.
Eyvallah. Peki hocam. Bir sorumuz da şöyle hocam. Ateist insanlarla ilişkimiz nasıl olmalıdır?
Bu bize bağlı biraz da. Yani herkes evet, muhatabına aynı üslupla konuşmaz.
Hı hı.
Yani diyelim ki bir babanın evladına üslubu farklı olabilir. Bir akranın akranına üslubu farklı olabilir. Bir ilim adamının muhatabına üslubu farklı olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bir ateşte illa şöyle konuşma, böyle konuşma diye bir standart koyma zor benim kanaatim. Ancak tabii bize Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri var bu tip konularda. Peygamber Efendimiz'in uygulamaları var ve tavsiyeleri var. Evet. Bizim için onlar rehber olur. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'uzzetil hasene. Yani Rabbin yoluna hikmetle ve güzel vaazla davet et. Ve cadilhu billeti hiye akben. Ve onlarla da en iyi şekilde mücadele et.
Evet.
Şimdi burada üç noktaya dikkat çekiliyor. Bir, hikmet. İki, güzel nasihat. Üç, kuvvetli mücadele. Şimdi hikmet nedir? Bilgidir. Anlayıştır. Dolayısıyla karşımızdakine biz hikmetle muamele etmemiz lazım.
Hı hı.
Ve eğer hikmet yoksa biz kaybederiz. Bizde. Çünkü karşımızdaki kişi bizden daha çok hikmet sahibi olabilir. Biz ona hidayet de getirmeye uğraşırken o bizi sapıtabilir. Onun için herkes bu işe karışmamalı.
Evet.
Bu bir. İki, güzel nasihat. Yani iyilikle, rıfkla, yumuşaklıkla, nefret ettirerek değil, müjdeleyerek, zorlaştırarak değil, kolaylaştırarak hitap. Ha, ama o muannit seninle mücadele ediyor. O zaman onun tezini baştıracak daha kuvvetli bir şekilde mücadele ediyor.
Evet.
Bu ayet-i kerime bize burada ışık tutuyor zaten.
Evet.
Ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması. Ne yapıyor? İnsanlara yumuşaklıkla muamele ediyor. Yanlışlık yapan, hata eden, suç işleyeni doğrudan hedef alarak ona bir şey demiyor.
Evet. Öyle yapsaydın kimse toplanmazdı zaten etrafında
kimse
diyor.
Kimse toplanmazdı. Dağılırlar, evet. Giderlerdi diyor ayet-i kerime.
Evet.
Sonra kendisi diyor ki yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunassiru. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, hı-hı, diyor bize. Sonra ne diyor? Hatibun nase ala kaderi ukulihim. Yani insanlara akılları nispetinde hitap edin. Akıllarına göre.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bu emri bil ba'ruf nehy anil münker dediğimiz şey üç aşamalı biliyorsunuz.
Hı-hı.
Bir, elle kötülüğe engel olma. İki, dille engel olma. Üç, kalben buğz etme. Şimdi burada herkes bu üçünü de yapıyor değildir. Elle kötülüğü engelleme otoritenin, hı hı, devletin hakkı oluyor. Dille engelleme ulemanın hakkı oluyor. Kalben buz etme de sıradan insanın. Avam-ı nas dediğimiz kişilerin.
Hı
hı. Dolayısıyla karşımızdaki kişi ister ateist olsun, ister günahkar olsun.
Hı
hı. Onlara yaklaşımımız işte bu okuduğum ayetler ve bu hadis-i şerifler çerçevesinde olmalı. Eğer böyle bir iş yapacaksak bir defa önce kendimiz sağlam olmalıyız.
Eyvallah.
Hem duruşumuz itibariyle, hem yaşantımız itibariyle, hem de hitap etme bilgimiz itibariyle. Şimdi şöyle bir olay. Ben bir Danimarka'ya gitmiştim.
Evet.
Bir hanım, Danimarkalı bir hanım, Kur'an-ı Kerim'in mealini, kendi dillerini, mealini 3-4 defa okumuş. Ve Müslüman olmaya niyet etmiş.
Evet.
Bir iki noktada kafasında takıntılar var. Bana getirdiler. Sordu. Tabii tercüman var. Anlattım. İkna oldum mu dedim. Oldum dedi. Peki o zaman dedim. Müslüman ol. Bizde işte bir hidayete vesile olmak da büyük sevaptır. Dedi ki hazır değilim. Ya işte hazır şey. Ya dedi sen dedi kadere inanmıyor musun dedi bana. Şimdi böyle bir soruya muhatap olmamalı yani şey.
Evet.
Ya onu sorduğu zaman onu açıklayabilmeli.
Eyvallah. Şey derler ya hocam, günaha günahkara kızmamak, günaha kızmak.
Ha, tabii bizim karşı olduğumuz şey günahkar değil, günahtır.
Günahtır, evet. Evet. Eyvallah. Dinimizde tüp bebek tedavisi caiz midir diye bir sorumuz var. Onunla devam edelim hocam.
Efendim şimdi tüp bebek yöntemine kim gidiyor? Normal yollarla çocuk sahibi olmayanlar, olamayanlar gidiyor.
Evet.
Peki çocuk sahibi olmak herkesin istediği hakkı olan bir şey değil mi?
Eyvallah.
Çocuk sahibi olamama bir hastalık değil mi?
Evet.
Nasıl ki herhangi bir hastalığı biz uygun bir şekilde tedavi ettiriyorsak, ilaçla, gerekiyorsa ameliyatla, bir takım müdahalelerle, bu bebek sahibi olamama hastalığını da tıbbi yöntemlerle tedavi ettirebiliriz. Ama bunu yaparken de tabii bir takım kayıtlara riayet etmemiz lazım.
Neler hocam onlar?
Bir, normal yollarla gebeliğin imkansız oluşunun olmayacağının kesin belli olması. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın koyduğu fıtrat, yarattığı esaslar şey olmaz, değiştirilmez. Normal yollarla gebeliğin imkansız olduğunun sabit olması lazım, bir. İkincisi, gebeliğin oluşması için gerekli olan sperm ve yumurta, evli olan kocadan ve karıdan alınması lazım, hanımdan. Yani karı kocanın bu sperm ve yumurtasından oluşturulması lazım. Yani evli insanlar var, çocukları olmuyor. Kocanın spermi hanımın yumurtasıyla birleştirilmesi lazım.
Evet.
İki. Üç, o birleştirilen ki o embriyo oluyor. O embriyonun o hanımın, yani evli olan hanımın rahmine yerleştirilmesi lazım.
Taşıyıcı annelik vesaire yok, caiz değil. Ha.
Şimdi buna göre bak ne oluyor şimdi? Eğer sperm kocadan değil de yabancı bir erkekten alınıyorsa veya yumurta hanımdan değil de başka bir kadından alınıyorsa veya bu birleştirilen embriyo, döllendirilen hanımın değil de başka bir hanımın, dediğin gibi kiralık anne, rahmine yerleştiriliyorsa bu dinen caiz değildir.
Eyvallah. Çünkü fıtratı bozar değil mi hocam?
Fıtratı bozar, nesillerin karışmasına sebep olur. Nesillerin karışmasına. Şimdi düşün ki bir taşıyıcı anne var. Şimdi 9 ay onu karnında beslemiş ve doğurmuş. Bir de yumurta sahibi anne var. Şimdi bu çocuğun baba annesi hangisi? Şimdi biyolojik olarak yumurta sahibi denilebilir ama öteki kadın da onu 9 ay taşımış. Evet,
bağ kurmuş
onunla. Sonra çocuğun daha ana rahmindeyken annesinden aldığı bir takım şeyler var. Dolayısıyla öyle olmaması lazım. Bir de tabii uygulama esnasında mahremiyet sınırlarını aşmamak lazım. Yani bu döllendirilen embriyo nereden rahme yerleştiriliyor? Yani rahim yoluyla mı yoksa yukarıdan ameliyat edilerek mi, onu ben bilmiyorum ama eğer rahim yoluyla yerleştiriliyorsa burada mümkünse tabii hanımlar için hanımlar tavsiye edilir.
Evet, hanım doktorun.
Tabii işi. O tavsiye edilir ama uzman olmayabilir hanım, erkek yapabilir. O zaman o elinden geldiğince gözünü elini sakınarak bu işlemi gerçekleştirmesi lazım.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam yılan ve kertenkele öldürmenin hükmü nedir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi kertenkelenin öldürülmesiyle ilgili bir şey yok. Yani şöyle bir şey derler güya. İşte Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman kertenkele ne yapmış? Üflemiş mi ateşi? Öyle diyorlar galiba.
Evet. Değil mi?
Böyle bir şey yok. Asılsız bu. Yılana gelince yılanlar bir kısmı zehirli. Canlılara zarar verebiliyor. İnsanlara sokabiliyor. Ama insanlar, sıradan insanlar da bu yılanlardan hangisinin zehirli, hangisinin zehirsiz olduğunu bilemez. Ve genelde çekiniriz, korkarız yılandan. Ve bize zarar vereceği endişesiyle öldürürüz.
Evet.
Öldürülebilir yılanlar. Ama biliyorsa ki kişi, ya bu zehirsizdir, zararsızdır. O zaman dokunmasın, yaşasın o hayvan.
Eyvallah.
Yani burada önemli olan şey nedir? O hayvanın sana vereceği zararı önlemeye yönelik olmalıdır.
Evet.
Eğer bu şekilde ise yılan öldürülebilir ama kertenkelenin kimseye zararı yok. Dolayısıyla durup dururken onu öldürmenin anlamı yok.
Anlamı yok. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine hayatımızı ilgilendiren, ibadetlerimizi ilgilendiren, muamelatımızı ilgilendiren sorularla devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Bu hafta yine sizden gelen soruları hocamıza sorduk ve hocamızın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.